podcast dinle.
Podcast dinle stüdyolarından herkese merhaba. Ben avukat Sedef Selçuk. Bugünkü podcast konumuz şöyle kallavi bir girizgah hak ediyor. Çağımızın kanayan yarası, en güçlü boşanma sebebi tam bir ahlaksızlık. Tahmin eden var mı? Tahmininiz aldatmak ise doğru bildiniz. Evet, bugün aldatmayı konuşacağız, hem de kimle? 35 yıldır medyaya emek ve bu mesleğe gönül vermiş bir duayenle, Volkan Öksüz'le. Hoş geldin Volkan, nasılsın?
Merhaba Sedef, iyiyim, teşekkür ederim. Öyle bir söyledin ki 35 yıldır aldatan biriyle göreceğiz gibi.
Aldatmadın ama aldatmaya çok şahit oldun değil mi 35 yıl içinde? Bir sürü haber, evet, yaptın en azından aldatmaya
kesinlikle
ilişkin.
Kesinlikle, bir de tabii kimse aldattığını kabul etmez biliyorsun. Hatta.
Ama sizin sevdiğiniz haberlerden bir tanesi,
evet,
bence.
Hatta şey, öyle bir erkekler arasında bir söz vardır. Yani üst üste görmediğin zaman inkar edeceksin, aldatmamış oluyorsun o zaman.
Evet, bu diye. Konuda ünlü komedyenlerin de söyleyişleri var aslında biliyorsun. Bizim güldüğümüz.
Evet, genelde böyle belden aşağı böyle espriler dönüyor aldatmayla, evet, ilgili. Evet, ben 35 yıldır bu televizyon medya içerisinde türlü türlü aldatma gördüm. Yani sevgililerini aldatanlar, eşlerini aldatanlar, arkadaşlarını aldatanlar. Çünkü günün sonunda hani evliliklerdeki aldatma var ama bir de böyle sözsel hani bir şeyin sözünü verip kandırmaca, evet, aldatmaca var. Onlar da bence, değil mi? Onlar da aldatmaya gidiyor.
Kesinlikle. Aldatmanın birçok konusu var. Eşler arasında, arkadaşlar arasında, dediğin gibi.
Ortaklar
aslında çok güzel bir konu. Tabii.
Sonuçta hepsi hukuka dayanabiliyor yani.
Kesinlikle. Aslında sonuçları aynı aldatmanın. Yani, evet, burada hukuka taşınan aldatma olduğunda tarafın kim olduğunun çok bir önemi yok. Burada belki evli çiftleri birazcık ayırabiliriz. Onları da konuşacağız. Peki sana sormak istiyorum. Hiç medyada unutamadığın bir aldatma haberi var mı?
Çok tabii öyle haberler hep ve halen de var. Yani insanlar bir ilişkiye girip niye birbirlerini aldatıyorlar, ben onu anlamıyorum. Aslında ikisi de bekar insanlar. Birbirlerine istemiyorlarsa çok net söyleyebilirler değil mi? Biz bu ilişkiyi yürütemiyoruz. Ben başka tarafa yöneliyorum, sen başka tarafa yönel. Ama nedense biraz aldatmaların da reklamsal boyutunu değerlendiriyor ünlüler. Kendilerine bunu reklam amacı olarak görerek o şekilde daha rahat aldatıyorlar. Tabii şimdi en çok aldatma gördüm ama mesela bir aldatmayı yakaladık o dönem. Bülent Ersoy, Cem Adler diye bir kendinden yaşça genç bir arkadaşla evliydi.
Evet, hatırlıyorum.
Cem İzmirliydi. Ben de İzmirliyim. Bir de tabii ben magazinin içindeyim. Yani Türkiye'deki ilk magazin programını yaptım televizyonlarda, çok özelliği. Sonra uzun yıllar Reha Muhtar'ın Reha Muhtar olduğu dönemde onun Show Haber'de magazin müdürüydü. Yani bana...
İlk sana geliyordum.
Magazin haberleri akar. Halen de akar. Yani şu an aktif anlamda böyle magazin programı yapmıyorum ama halen gece bir telefonum çalar, bir mesaj gelir, bakarım biri biriyle bir şey. Hep böyle akar yani. O dönemde Cem'in Bülent Ersoy'u aldattığıyla ilgili bir istihbarat geldi. Gazetecilik yaptığımız için gittik, değerlendirdik ve kayda aldık onu. Bülent Ersoy bu aldatmayı bizden öğrenmişti. Show Haber'den öğrenmişti.
Aha.
Onun şokunu yaşayıp ondan sonra da boşanmıştı.
Sen mi haber vermiştin?
Yo, izlemişti, anlamıştı. Ben öyle yani kötü bir, o haberi yapmak durumundaydık. Çünkü sonuçta o zaman biraz daha Rütük de bu kadar işin içinde değil aslında. Özel hayat yani, girmememiz lazım.
Aslında özel hayat tabii ki mahremi ilgilendiren bir konu ama sen az önce çok doğru bir yere değindin. İnsanlar birbirini neden aldatırlar ben hala anlamam dedin. Şimdi biz niye bunu garipsiyoruz? Çünkü insanların bir işe başlarken evlilikte bir iştir aslında baktığında, bir kurumdur o da. Ortaklık da, ticaret de aynı şekilde ya da dostluk da aynı şekilde. Bir başlangıcı var ve başlangıçtan sonra oluşan aslında ilişki belli bir sadakat yükümlülüğünü de devamında getirir.
Evet.
Burada tamamen aslında aldatmak sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğinde. Ancak öbür tarafta kişi neden aldatır? Bu tarafa baktığımızda psikoloji bunu anlaşılmak istemek olarak tanımlıyor. Yani kişiler aslında anlaşılmak için onları anlayan kişinin peşinden gidiyorlar. Bunun sonucunda yani bu yolda aldatmak da var, ihanet etmek de var, evet, yoldan dönmek de var. Ama günün sonunda herkes aslında kim olduğunu hatırlamak ve anlaşılmak için gidiyor. Şimdi evliliğe dönelim. Evlilikte neden aldatırlar? Psikolojide bunu çok güzel açıklamışlar. Diyor ki istatistikler var bu konuda, onlara da gireceğiz. Ama önce bir soru sormak istiyorum Özel. Hiç aldattın evet mı bir erkek olarak?
Şimdi ben boşanmış bir erkek olarak yani evliyken aldattım mı?
Kim aldattın mı önemli değil ama hiç hayatında bir kadını aldattın mı? Bu sevgilin olmuş olabilir, eşin olmuş olabilir. İsim vermeden söyleyebilirsin.
Şimdi aldatmanın aslında dönemleri var. Erkekler, evli erkek.
Tam erkek cevabı nasıl çevirerek veriyorum.
Evli erkekler olgunluk yaşına erinceye kadar kalabalık bir çevresi varsa bazen aldatmış olabilirler.
Bu evet olarak algılıyorum.
Hani şimdi kadına göre aslında kadın açısından bakınca aldatmanın bir saatliği veya bir geceliği veya sürekli bir ilişkisi yok. Aldatmak aldatmak. Evet. Ama erkeğin penceresinden baktığın zaman daha böyle ilkel, daha cahil bir erkeğin penceresinden baktığın zaman ya o benim eşim evde duruyor. O benim çok kıymettim. Ya ama ben de bir gecelik bir kaçamak yaptım. Onu aldatmak kabul etmeyebiliyor. Bana gelecek olursak ben böyle bir şeyi çok defa ucundan döndüm, yapmadım.
Harikasın.
Evet.
Evet, bunu gerçi pek samimi bir cevap olarak almadım ama olsun, yine de biz olayım. İnanıyoruz buna, evet, değil mi?
Evet. Belki şimdi... bu bile bir aldatma bak. Şu an seni de aldatıyor olabilirim yani bu anlamda.
Neyse, biz inandık diyelim bu konuya. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında buradan girmek istiyorum. Şimdi bizler çocuk olduk. Hepimiz bir annenin çocuğu olduk. Bir kadın tarafından da büyütüldük. Şimdi çocukların hafızasının 3 yaşında geliştiğini aslında bilim adamları söylüyor diyelim. Doktorlar söylüyorlar. Ve hafızamızın 3 yaşında geliştiği ana gitsek ya... 3 yaşında geliştiğinde hafızan, yani artık oluştuğunda, kayıt altına aldığında bir kadın tarafından yönetildiğini görüyorsun. Yani karşında bir kadın oyun saatini, uyku saatini, hatta duş saatini bile belirler vaziyette. Haliyle bir kadın tarafından yönetilmeye özümüz alışık. Erkekler belli bir yaş sınırında, bu ergenlik sınırı daha iyi bilirsin. İşte 13-14 herhalde değil mi? Evet. 13-16 arası diyelim. 13-16 yaş arasında bir özgürlük savaşına giriyorlar ve o himayeden çıkıp aslında dışarıdaki dünyayı tanıyorlar. O noktada tabii bunları kadınlarla işte yanılarak vesaire dışarıda sokakta tanıdıkları hayatta dağılıyorlar ve düzenleri kayboluyor. Daha sonra babalarının eve ekmek getirdiği yaşlarda, yani tanıdıkları yaşlara geldiklerinde de tekrar yeni bir düzen arayışına girerler. Bu da nedir? Evlilik yaşı geldiğinde diyelim bir erkeğin artık eli ekmek tuttuğunda düzenli bir ev için evlenmek ister. Ve bunun içinde yine rol modeli o 3 yaşında hafızasına kazınan düzendir. Evet. Yani aslında en önemlisi annenin bir çocuğu nasıl büyüttüğü. Şimdi burada birkaç çeşit anne var. Bazıları çocuğunu büyütürken hep ne kadar acılar çektiğini anlatırlar. İşte ben şöyle ezildim, kayınvaliden bana bunu yaptı, işte baban bağırdı, ben işte seni korumak için senin için bu işkenceye evet katlanıyorum gibi.
Ya da baban orada aldattı da, onun için evet katlandım. Yani o zaman çocuğa bu aldatmayı aldatılabilir.
Kesinlikle.
Aldatabilirsin mesajını veriyor. Evet,
kesinlikle.
Doğru söylüyorsun.
Şimdi burada baba profili, hı-hı, çocukların aldatmayı normalleştirmesine belirliyor. Evet. Ama bu tarafta anne eğer acılar çektiğini anlatıyorsa ve bir erkek annesi ise o erkek çok küçük yaşta sırtına bir yük alıyor. Ve kahraman olma isteği var. Evet. Dikkat et, şimdiki çocuklardaki o kahraman olma isteğinin altyapısında aslında hep özgüven eksikliği ya da anneyi o hayattan kurtarma isteği, hı-hı, var. Şimdi o tarafına bakarsak böyle bir anne tarafından büyütülmüş bir çocuk hep acımayı sevgi olarak tanımlıyor. Yani evet, ilk anneden sevgiyi aldığı için ve tanımladığı için anne de bunu, sevgiyle acımak endeksli bir şekilde yer alıyor hafızasında.
Evet.
Haliyle o çocuk bir zaman sonra acıyabildiği kadınların sevileceğine inanıyor. Yani bir kadın düşmüşse, zor bir hayat yaşamışsa, acınacak bir geçmişi varsa, hikayesi varsa o erkek bunu seviyor. Ama evlilik içinde bazen kadın da evrilebiliyor. Gözü işte açılmamış oluyor. Bizim toplumumuzda bu var biliyorsun. Evet. Hala cinsel anlamda birbirini tanımadan evlenen birçok insan var. Ama evliliği ayakta tutan şey de cinsellik. Şimdi bunların iki handikapı yaşanırken, yani arasındaki handikap yaşanırken de erkek tam olarak anlaşılamadığı bir evliliğe doğru gidiyor. Acıdığı bir kadın sahip çıkmaya çalışıyor ama bir kadın evrilerek büyüdüğünde evlilik içinde hayır demeye başladığında o erkek artık tam anlamıyla acımadığı kadınla o sevgi birliğinde yaşayamamaya başlıyor. Şimdi karşıdaki kadını belki biraz böyle boynu bükük bir kadın gibi anlattım ama bu çok saf bir kadın da olabilir.
Evet.
Zamanla işte gözü açılmış, tabiri caizse gözü açılan bir kadın da olabilir. Bunun dışında zor bir aileden gelen bir kadın da olabilir. Ama buradaki konfor alanı onun gerçek benliğini de ortaya çıkarabilir. Yaşlandıkça değişebilirdi. Her ne sebeple olursa olsun bir kadın yavaş yavaş evrilip değiştiğinde, artık acınacak halden çıktığında bir erkek onu sevilmeye ihtiyacı olmadığını düşünmeye başlıyor. Ya da birey olarak ona sahip olamadığını düşünüyor. Ve dışarıda erkek olmayı hatırlamak istiyor. Bu bazen bir kadınla, bazen içine sarılarak, bazen de belli bir hobi edinerek oluyor. Aslında o erkek orada erkek olduğunu, birey olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Ve o düzenli ev arayışı, kafasındaki düzenli ev ihtiyacı yavaş yavaş da dilendiği için de o evden çıkıyor. Şimdi kadına gelelim. Kadın da aynı şekilde. Kadın da babadan görüyor diktatörlüğü ya da anneden anneliği öğreniyor. Ve her zaman bir kadın derleyip toplama içgüdüsüne sahip olduğu için annesinden daha iyi anne olmaya çalışır. Ya da babasından daha iyi bir koca bulmaya çalışır. Babasındaki eksik buradaki koca arayışını, yani eş arayışındaki kriterleri belirler. Nedir? Çok fakir bir babanın kızıysa, çok zorluk çekmişse, yokluğu çok sindirmişse içine, o zengin koca arayışına girer. Çünkü onun için bu evredeki geçiş varlıkla, zenginlikle olacaktır. Yoksa zaten mevcut hayatı devam edecektir. Onun dışında diktatör ve eve ekmek getiren, anneyi ezen bir baba tarafından büyütüldüyse, onların, o kadınların genelde eril enerjisi çok yüksektir. Çünkü güçlü olanı rol model alırlar ve bir zaman sonra babaları gibi davranmaya başlarlar. İşte dik başlı kadınlar, işte ayakları üzerinde sapa sağlam duran kadınlar dediğimiz kadınların birçoğu aslında anlaşılamadıkları, anlayamadıkları ebeveynlere sahiplerdir. Bunlar bu yüzden. Şimdi haliyle ne dedik? Ebeveynlerin anlayamadığı, anlaşılamadığını düşünen çocukların bir zaman sonra düzen arayışları ya da güven arayışları oluşur. Evet. Yani erkekler düzenli bir ev için, kadınlarsa güvenli bir ev için evlenirler. Güven babadan tanımlanır. Güvenin tanımı bir kadın için babadan alınır. Düzenin tanımı da aynı şekilde erkek için anneden alınır. Şimdi bununla başlayan bir evlilikte beklentiler oluşuyor. Şimdi ben aldatmaya her zaman şunu derim. Yani aldatma zıttı sadakat diyelim. Sadakat aslında kalbin diyetidir.
Evet.
Bu sadece evlilikle başlamaz, ilişkilerde de aynı şekilde, dediğin gibi bütün ilişkilerde aynı şekildedir. Ama biz evliliği biraz daha, hani aldatmanın daha çok türevlerini evlilik içinde gördüğümüz için evliliği biraz konuşalım. Evlilikte şöyle bir durum var. Şimdi nikah çok güzel bir an. İşte konfetiler patlar, evet evet dersin. İşte nikah memuru dahil olmak üzere herkes böyle çeşitli gülünmeyecek espriler yapar ama herkes alkışlar, güler falan. O arada o alkışlar eşliğinde nikah memurunun söylediği bir cümleyi biz duyuyoruz. Duymayız. Evlilik akdiniz gerçekleşmiştir. Akit bir sözleşmedir. Az önce senin söylediğin gibi ortaklar arasında da sözleşmeler var. Evet. Evlilik de aslında bir sözleşme ise, o zaman iki tarafa da karşılıklı yükümlülükler yükleyen sözleşmelerden bahsediyoruz biz. Bu sözleşmeleri kim ihlal ederse aslında o kişi yükümlülüklerini de ihlal eder. Aldatmak bu sözleşmedeki eşlerin sadakat yükümlülüğünü ilgilendiren bir konu. Şimdi bu konu yine kanunda da var ama kanunda 2004'ten önce suç olan bir konu zina.
Evet.
Ve 3 aydan 30 aya kadar da hapis cezası öngörülen bir ceza zina. Ama şimdi hukuksal sadakat yükümlülüğü hukuku ilgilendirir denildi ve bu hukuksal bir kusur denildi ve boşanma davalarında zina ağır kusur olarak kabul edildi. 2004'ten beri biz artık zinayı hukukta, yani özellikle aile mahkemelerinde ağır kusur olarak ele alıyoruz.
Suç değil ama boşanmak için bir neden. Ağır bir neden.
Hem de ağır kusur. Normal boşanma sebeplerinden farklı özel boşanma sebeplerinin içinde zina ve normal boşanma mutlaka hani yaşadın, biliyorsun. Evet. İşte %50-50 paylaşılır gibi bir oran vardır. Genelde hep bilinendir. Zinada bu oran, aldatan kişinin oranı azaltılabilir. Hatta tamamen ortadan da kaldırılabilir. Burada aldatmanın çeşidi ve içeriği çok önemli.
Tamamen aldatılana hak verebilir hukuk.
Tabii.
Diyorsun.
Yani ağır derecede kişilik haklarını zedeler derecede aldatıldıysa bir eş, bu erkek ya da kadın fark etmez. O eş karşı tarafın ortak mallar üzerindeki %50'lik hakkının azaltılması, hatta kaldırılmasını daha isteyebilir. Böyle bir hakkı var.
Güzel, aslında şu an bizi dinlemekte olanlar veya dinleyecek olanlar bu konuyu daha çok irdeleyeceklerdir. Peki zinayı nasıl ispatlayacak hukuksal olarak?
Şimdi burada geceleme denilen bir şey var. Yani Yargıtay kararları diyor ki, kanunda bu açıkça yazmıyor bu arada. Biz de bunu yorumluyoruz. Yargıtay yorumluyor. Biz de artık o yoruma katılarak devam ediyoruz. Yargıtay diyor ki, kişinin zina yaptığının ispat olması için o kişinin aldatılması aldattığı üçüncü kişiyle gecelemesi gerekir. Yani bir otel odasında eğer bir kaydı varsa gecelediği düşünülür. Eğer bu yoksa uzun süre yazışmalar, konuşmalar, içerikte eğer duygusal bir bağ olduğu ispat edilebiliyorsa ve
özel
orada...
yazışmalar özel değil mi? Yani onlar delil olarak giriyor mu?
Şimdi zinada böyle bir istisna var. Normalde biliyorsun ses kaydı, görüntü kaydı bunları kullanamıyoruz kişisel veri niteliğinde. Ama zinada ispatlayacak başka bir deliliniz yoksa bu delilleri kullanabilirsiniz ve bunlar artık yasak delil olmaktan çıkar. Yani ses kaydı koyarak şüpheleniyorsanız ortam dinleyebilirsiniz.
Burada mahkeme başkanını, hakimi ikna etmek gerek.
Tabii yani hakime şunu demeniz lazım. Benim bunu yapmaktan başka çarem yoktu. Ben bu ses kaydını koymak zorundaydım. Çünkü başka türlü ispatlayamazdım.
Fotoğraf yeterli ispat mı? Yani
fotoğrafın
yan yana
içeriği
oturan
çok önemli.
Bir fotoğraf. Arkadaş arkadaşa da yan yana oturabilir. El ele de tutuşabilir bir arkadaş.
Seni ikna eder miydi bir fotoğraf? Yani seni aldattığını iddia edilen kişi, yani seni aldattığı söylenen kişinin yan yana bir erkekle ya da ne bileyim bir ortağın da olsa. Biriyle fotoğrafı seni ikna eder miydi aldatıldığına?
Şimdi tabii ki hukuksal boyutu hakim başka bir yerde. Bizler başka bir yerdeyiz. Biz duygularımızla hareket ediyoruz. Hakim de mantığıyla hani duygularını karıştırmadan hareket etmeli. Evet bir fotoğraf beni ikna edebilir ama
hakimi ikna eder mi? Evet güzel bir yerden yakaladın.
Etmemeli diye düşünüyorum.
Şimdi şöyle bir durum var. Hakimi de ikna etmez bir fotoğraf. Bu fotoğrafın içeriği çok önemli derken eğer bu fotoğrafta öpüşüyorsa taraflar... Zaten bu somut delildir. El ele tutuşuyorlarsa bu da karinedir zinaya. Ama zina için o kişiyle bir gecede gecelemiş olması zinanın tam ispatıdır. Diyelim ki sadece bir fotoğraf var, el ele tutuşuyorlar ve karşı taraf inkar etti. Dedi ki ben aldatmadım, el sıkışıyorduk o anda, bir anlaşma imzaladık ya da çok üzgündü, ben telkin etmek için bunu yaptım gibi. Bu da eğer birkaç kere tekrarlanmışsa, sadece bir fotoğraftan ibaret değilse, yani o kişiyle yakın ilişkisi olduğu, gönül ilişkisi olduğunu biz birkaç tane daha delille güçlendirebilirsek bu iddiamızı, o zaman sadakat yükümlülüğün ihlali olarak da sayılabilir.
Evet.
Yani zina için bir gece gecelenmiş olması şart. Geri kalanlar sadakat yükümlülüğün ihlali niteliğinde.
Evet. Onların ağırlıkları, cezaları ya da paylaşımları daha farklı
tabii,
herhalde değil mi?
Sadakat yükümlülüğün ihlali evlilik birliğinin artık çekilmez hale gelmiş olmasını gösterir. Yani temelden sarsıldığını gösterir. Bu yine az önceki mal paylaşımında %50-50 normal genel boşanma sebebi. Ama eğer zina dediğim gibi gecelemeyi kanıtlayabiliyorsak bu artık özel boşanma sebebidir.
Hı hı. O zaman da tabii biz podcast'te bunu söyleyebiliriz. Hani donuna kadar almak diye bir kavram var.
Evet.
Herhalde onu yapıyorlar.
Şimdi bu zinadaki o az önce söylediğim şeyin karşılığı hani argo tabirde donuna kadar almak, ama hiçbir surette hiçbir davada donuna kadar alamazsınız. Ama mal mülk vermeden de boşanamazsınız.
Evet.
Bunun bir ölçütü var. Bu ölçüt nedir biliyor musun? İşte boşanma davalarında nafaka var, tazminat var biliyorsun. İşte evin ortak konutun tahsihi var, ortak aracın tahsihi var. Bunları belirlerken aslında mahkeme şuna bakıyor. Şimdi herkes bir beklentiyle ne dedik az önce beklentiye? Düzenli ev, güvenli ev dedik değil mi?
Evet.
Şimdi ama bunun açılımı yok. Hiçbir kitapta bir erkek için düzenli ev nedir bilemeyiz. Çünkü belki 3 erkeğe sorsak hepsinin düzenli ev tanımı farklıdır. Nereden geliyor dedik? Annelerimizden, büyüdüğümüz, ilk hafızamıza kaydettiğimiz sevgi tanımından aslında iş ve eş seçimlerimiz belirlenir. Şimdi burada baktığımızda günün sonunda düzenli evin tek bir tanımı olamaz ya da güvenli evin tek bir tanımı olamaz. Taraflar bunu eğer konuşmuşlarsa ancak bunu kişiye özel tanımlayabiliriz. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok maalesef. Yani biz evliliği bir çıta atlamak, eşik atlamak, level atlamak olarak görüyoruz. Evet. Yani artık büyüdüm, evet evlenebilirim. Yani bunun bir yaşı da yok baktığımızda.
Özgürlüğe kaçış olarak da
kesinlikle
düşünmek lazım. Yani özellikle kız tarafından, hani aile baskısından kaçış olarak.
Artık var mı öyle bir baskı? Yani öyle bir jenerasyon var ki sen içindesin. Şu anda öyle bir jenerasyon var ki dizi izleyerek büyüyor. O dizilerde çok fakir kadınlar, fakir kızlar işte 5 dakika babasının şirketine uğrayıp işte çok ciddi arabalara binen, lüks hayatlar süren erkekler tarafından deli divane aşkla karşılanıyor.
Evet.
İşte kadın
öyle
istemiyor.
Öyle bir hayal dünyası var.
Tabii erkek koşuyor peşinden. Şimdi onu izleyen hayalperest bir bir gencin de hayali öyle bir evlilik oluyor ya da öyle bir eş oluyor. O yüzden şimdi öyle bir jenerasyon var ki, öyle bir yaş aralığı var ki, ileride öyle bir senaryo olacağını varsayarak aslında bugün kendini, zihnini, kalbini ciddi anlamda kirletiyorlar, biliyorsun.
Evet, bu hayal maalesef kırıklığı da aldatma nedeni. Evet.
Hayal kırıklığından ziyade ne var biliyor musun? En büyük travma nedir biliyor musun? En büyük travma yaşadığımız kötü anılar değil aslında. Yaşamayı hayal edip
yaşayamadıklarımız.
Şimdi baktığında bu anlattığımız hikaye hep ona çıkıyor aslında. Ve evet, bu yanlış evlilikler, kötü evlilikler hep yaşamayı hayal ettiğimiz iyi anıları yaşayamamamızdan kaynaklanıyor. Yani bunu evlilik içinde yaşayan da var. Belki evlilikten bir tık önce ilişkisinde bunu yaşayıp onu seven adamı tercih edip aslında sevgisiz bir, mutsuz bir evliliğe de mahkum kalan insanlar var.
Şimdi çevremde çok boşanan arkadaşlarım var.
Benim çok de çok.
Olaylara da tanık oluyorum. Aslında hepsi belli bir süre evet evliliğin başında bir takım sıkıntılar yaşıyor ama sonra bir oturuyor bir düzen. Yani oturmuş bir düzen var, bir evlilik oturmuş olabiliyor. Mesela ilk başlarda bir iki bekar insanın bir aşkla, bir sevgiyle bir evliliğe başlıyor. Belki hayal kırıklığı yaşıyor, sonra o soğuyor ama o da bir boşanma nedeni veya bir aldatma nedeni olmuyor. Ama şey başlıyor işte, bir kavga gürültü işi başlıyor. Burada da saygısızlık ortaya çıkıyor. Çoluk çocuk sahibi olmuş olsalar bile erkeğin çocukların annesi, eşine ağır ithamları, ağır hakaretleri, kadının çocuklarının babası eşine ağır hakaretleri, ağır ithamları, küfürler, kıyametler bence evlilikten kurtulamama korkusuyla veya evliliği bitirmektense başka mutluluk arayış yolları aldatmanın bence en büyük nedenlerinden bir tanesi.
Şimdi az önce erkeği konuştuk ama kadını konuşmadık. Kadın da güvenli bir ev için evlenir dedik değil mi? Kadın için güvenli ev tanımı nedir? Şöyle mağara adamını düşünsene. Mağara adamı bile dışarıda avını avlayıp yani mağarasında bekleyen kadına getiriyor. Düşünsene, genlerimize işlemiş eve ekmek getirme, koruma görevi hep erkeğe biçilmiş bir görev. Kadın da hep onu bekleyen. Şimdi genetiğimizde zaten erkeklerin erkek olduğunu hissettiren şey bence onlara ne kadar itaat edildiği değil mi?
Evet.
Kadını da güvende hissettiren şey ne kadar korunduğu bir erkek tarafından. Burada kadın evlilik içinde beklentisi işte bu güvenli evin sağlanması. Yani oradaki kadın için önemli olan şey güvenli ev tanımı. Şimdi güvenli ev tanımını da her kadına ayrı ayrı sormak gerekir. Bunu yine babasından aldığı, işte babasında olan özellikleri taşıyan, olmayan özellikleri de aynı şekilde taşıyan erkeği güvenli erkek olarak kabul eder ve bununla evlenir. Az önce dediğim şey ne biliyor musun? Bütün tartışmalar aslında beklentileri paylaşmamalarından kaynaklanıyor. Yani taraflar evlenirken nerede oturacaklarını, ne giyeceklerini, ne yiyeceklerini, hangi gün kayınvalideye gideceklerini, hangi gün hangi bayramda diğer tarafa gideceklerini konuşuyorlar ama evlilik içinde birbirinden beklentilerini konuşmuyorlar. Haliyle herkes kendi beklentisini biliyor ve onu karşı taraftan bekliyor sessizce. Haliyle bu ne oluyor? Erkekler çok girift kafalardan anlamazlar. Onlar için önemli olan eve ekmek getirmektir. Birçok baba çalışıp eve ekmek getirdiğinde o gün görevinin bittiğini düşünür. Yani çocuğu büyütürken eşine eşlik etmek erkeğin görevi gibi gelmez. Bu hep kadına biçilmiş bir görevdir ama kadın da çalışır, ev işlerinde çalışır, yemek yapar ve akşam eve geldiğinde belki onun için bir hani küçük bir off zamanı ayarlanabilir. Yani erkekten o çocuğu biraz üzerinden alıp dinlenmeyi bekler ama erkek hiçbir zaman bunu görev olarak üstlenmez. O nedenle ilk tartışma buradan çıkar. Sen çocukla ilgilenmiyorsun. Çocuk olmadan önce aslında taraflara şunu hatırlatmak gerekir. Boşuna adı sevgiliyken hayat arkadaşı olmuyor. Sen artık o sevgiliyken yaşadığın hayatı, aşkı, sevgiyi, o güzel sözcükleri evlilik içinde çok da fazla beklemeyeceksin. Önemli olan artık evet biz bir level atladık, biz evlendik. Şimdi benim evli kalabilmek için ya da seni mutlu edebilmek için neler yapmam gerekli? Şimdi bu bir soru ya da beklentilerin nelerdir? Bu da bir soru.
Evet, iki taraf da bunu düşünmeli.
Kesinlikle iki tarafın düşünmesi ve sormasından ziyade bunu üzerine bir görev olarak hissetmesi önemli.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Ve küçük mutluluklar sağlanabilir
kesinlikle
evlilikleri yürütebilmek için.
Emin ol bugün evli kalanların hepsi belki her gün değil ama sık sık birbirine neden evli kalması gerektiğini hatırlatıyor. Bir gülümseme, belki bir tane çiçek, belki küçük bir yardım ya da eşlik etmek, hayatta eşlik etmek. demek. Yani bunu bir sürü büyütebilirsin. Hasta olduğunda onunla ilgilenmesi ya da bir kadının erkeği için bir küçük bir fedakarlıkla bulunması ya da o dediğim gibi o ona erkekliğini hatırlatması her anlamda. Bu evliliğin yürümesi için insanların elinde bir sebep haline gelir bir zaman sonra. Ama sen beklentini karşılamayan kişiye bir reaksiyon verirsen ve bu negatif bir reaksiyon olursa işte o düzen ve güven tanımı zamanla değişir. Ve ne olur biliyor musun? Aslında her küfürde, her hakarette, her ses yükselmesinde erkek sen benim düzenli ev tanımımı bozuyorsun. Kadın da aynı şekilde sen benim güven tanımımı bozuyorsun. Diyor. Bunu evet karşı ah, geliyorsun. Karşılık buna karşı gelecek bir hareket yapıyorsun diyor. Ama bunu erkek nasıl yapıyor? Az önce söyledik. O düzenli ev tanımı, kafasındaki düzenli ev bozulduğu anda erkek olmayı da düzenini dışarıda arıyor. Çünkü diyor ki benim tek isteğim düzenli evde ama sen beni anlamıyorsun, düzenimi bozuyorsun. Ben o yüzden beni anlayan ve bana düzenli evi sağlayabilecek yere gidiyorum. Bu bazen bir kadın, bazen bin kadın, bazen bir iş, bazen bir hobi ya da başka bir şey olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ama o ev düzensiz bir ev haline geliyor ve oradan yavaş yavaş kaçıyor. Kadınsa güvenli evi bozulduğunda yani güvenli ev tanımı bozulduğunda ilk olarak sesini yükseltmeye başlıyor. Şikayetlere başlıyor, küsmeye başlıyor, susmaya başlıyor. Fark edilmiyorsa hala içindeki o direniş yavaş yavaş yükümlülüklerini azaltmaya başlıyor. Yemek yapmıyor, evi toplamıyor. Bunu sert bir dille işte yapmıyorum, sen onu yapmıyorsan ben de yemek yapmıyorum gibi yansıtıyor. Devamında hayır demeye başlıyor.
Evet.
Ve haliyle bir erkek de bu sefer fark edilmeye çalıştığı için ses yükseliyorsa daha çok sesini yükseltiyor. Kelimeler acıtıyorsa daha acıtan kelimeler konuşmaya başlıyor. Ve bir zaman sonra yüz göz oluyorlar aslında.
İnsanlıktan çıkıyor.
Evet. Birbirlerine olan saygılarını yitirdikleri gibi birbirlerine karşı artık sevgi de azaldığı için işte o noktada esaret başlıyor. Az önce dediğin şey. O esaret anı nasıl bir şey biliyor musun? Belki 3 aşama diyebiliriz. İlk aşamadaki esaret artık yavaş yavaş o direnme, beklentilerimi karşılamıyorsun, beni görmüyorsun, beni anlamıyorsun direnmesi. O noktada fark edip ya da bir terapiste başvurup kişi bak gel beraber konuşalım, orta noktada buluşalım. Aslında sen bunu yaptın ama ben bu noktada kırıldım. Benim beklentim senden buydu gibi konuşabilse belki o noktadan çevirebilirler. Ama o esaretin birinci evresi genelde kişilerin beklentilerinin karşılanmamasıyla beraber başlıyor. İşte az önce yine bir sürü saydık. Beklenti kişinin kendinde özünde oluşan ama karşı tarafla nedense konuşmadı. Konuşmadan sessizce beklediği beklentiler oluyor. Şimdi haliyle konuşmadığı için ve yerine getirilmediği için karşı taraf tarafından haliyle kişi buna reaksiyon vermeye başlıyor. İlk esaret burada başlıyor. Yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Kırılmaya başlıyor. İçinde biriktiriyor. Bazen hep rastlarsın mutlaka karşına da gelmiş, çıkmıştır. Bir kadın 3 yıl önceki bir olayı pat diye önüne getirebilir.
Kadınlar i̇şte unutmaz.
Evet, overdose olma durumu vardır. Yani artık orada beslenmiştir. Birkaç şeyi birleştirmiştir. Kendi içinde defalarca seninle kavga etmiştir. Küsmüştür, barışmıştır vesaire derken pat diye apayrı bir konunun içinde aslında daha büyük bir problem oldu ortaya çıkar aranızda. İşte bunun sebebi o ilk esaret evresidir. Erkek bu noktada bir şey yokmuş gibi davranır genelde. Ama içinde yavaş yavaş o kopma, evet bu evin düzeni bozuluyor algısı oluşmaya başlar. Korku da diyebiliriz buna. İkinci esaret aşaması ise artık şudur. Taraflar birbirlerinin beklentilerini karşılamadıklarında birbirlerine değersiz de hissettirmeye başlarlar. Erkek için uğraşmaya değmez bir ilişki olur. Nasıl olsa yürüyordur. Artık emek harcaması da çok gerekmez. Çünkü erkek için düzen bozulmuştur. O kendi halinde dışarıda zaten o arayışa girmiştir. Kadın için ise o erkekten artık yavaş yavaş alamadığı sevgiyi kendi inandırması gerekir. Yani azı hak ettiğini, az sevgiyi, az değeri hak ettiğini sindirmesi gerekir. Ve bunları yaparken kadınlar genelde hep şu soruları sorar. Boşansam ne yapacağım? İşte bir çocuk varsa, çocuk da var. Her türlü babası hep görecek. Bari başında dursun. Babalık yapmıyor ama işte eve en azından bir ekmek getiriyor. Bari getirsin. Bir zaman sonra o kadının hayatına baktığında yavaş yavaş çirkinleştiğini, kilo aldığını, mutsuz olduğunu görürsün. O kadın aslında az değeri hak ettiğini düşünürken aynı zamanda azla yetinmeye de alışır. İşte ben ne yapacağım ki süslensem ne olacak demeye başlar ve mutsuz bir kadın oluşmaya başlar. Bu doğru orantılı olarak aslında paralel olarak da erkeği de etkiler. Çünkü erkek zaten yavaşça gitmiştir. Evet. İlk evrede, ikinci evrede artık iyice gider ve boşlamaya başlar. Daha çok sevgisizliği hissettirmeye başlar ki bir erkeğin sevgisizliği hissettirme şekli susmasıdır. Yani bir kadın karşısında susan, duygusu anlaşılmayan, duygusuz bir erkek çok yaralayıcıdır bir kadın için. Ve o ikinci evrede aslında bu olur. Üçüncü evre ise işte kırılma noktası. Esaretten cesarete geçiş eşiği. Şimdi o geçişi ben boşanmanın çok cesaret işi olduğuna inanıyorum gerçekten. Çünkü bir deprem anı olduğuna inanıyorum. Psikolojik bir deprem o. Evet. Nasıl işte çok acı bir zaman aralığı yaşadık. Ben o depremi düşündükçe oradaki aç insanları düşündükçe yemek yedim mesela. Ya da üşüdüm, hep üşüdüm mesela. Orada üşüyen insanları gördükçe psikolojik olarak ben de üşüdüğümü hissettim. Hâlâ deprem anı dediğim hani boşanma kararı verilirken o üçüncü eşikte ise şu hissedilir. Gidiyor, evliliğim bitiyor. Artık başka çarem kalmadı. Bundan sonra bir adım daha atsam artık boşanmaya karar vermem gerekir. Zaten yüz göz olunmuştur bu az önce dediğim evre artık bu. Yani işte ağza alınmayacak şeyler söylenmiştir. İkinci evrede çiftler arkadaşlarına ya da işte artık çevresine şöyle bahseder. Şimdi benim onu yapmama rağmen karşı taraf böyle yaptı. Ben onu işte olumlu anlamda bir şey yapmama rağmen o olumsuz anlamda reaksiyon verdi derken üçüncü evrede artık kendi yaptıkları değil sadece karşı tarafın yaptıkları konuşulmaya başlar. İşte o bana bunu yaptı, dövdü, sövdü, işte bakmadı yüzüme, işte orada gelmedi, burada gitmediler konuşulmaya başlar ve bunlar yavaş yavaş boşanma sebebi olmaya başlar. Zaten sıralanmaya başlar. Şimdi o noktada çok önemli bir eşik var. Az önce dediğim esaretten cesarete geçiş eşiği. Bunu erkek de kadın da boşanma kararı vermesi için geçmesi gerekir. Erkek burada hep şunu düşünür. Malluk vermeden nasıl boşanacağım? Malı elinden çıkarmaya çalışır, işte borçlanmaya çalışır. Hep bunları hesap eder. Çünkü o eşikten geçmesi için ekonomik gücüyle geçmesi gerekir. Çünkü bir erkek, erkeklik egosu aynı zamanda maddiyatla da çok doğru orantılıdır. Yani kadın senden daha zekiyse, daha güçlüyse, daha güzelse, daha fark edilirse, yani daha fazlaysa her anlamda erkek kendini zaten erkek hissetmez. Bu artık ahlaki, etik değerleri yok olacak hale gelen erkeklerdir. Yani onlar bir sürü kadınla ve bir daha görmeyecekleri kadınla dışarıda o eşlerini aldatmak isterler. Ama o eşikten geçerken erkeğin düşüncesi şudur. Geçtiğimde yine güçlü olarak devam etmeliyim. Düzenim bozulacak. Yeniden nasıl düzen kurarım? Bunların kararını verir o eşikten geçerken. Ama artık gerçekten bu taraftaki düzen, bu taraftaki düzensizlikten daha kötüyse işte o zaman o eşiği geçer. Ve mal mülk dahi onunda olmayan insanlar olur o eşikte. Buradaki bu ne kadar düzenin bozuldu önemli. Kadında ise güvenli ev tanım işte. O erkek artık bakmıyordur, etmiyordur, çocukla ilgilenmiyordur. Kadın yavaş yavaş ikinci evrede zaten kendi hayatını idame ettirmek için çeşitli doneler yaratmıştır kendi. İş bulmuştur. İşte birileriyle konuşmuştur. Belki işte mal mülk satılmıştır. Miras vesaire. Yani o hayatını idame ettirecek şekli getirir kadın. Ve o esaretten cesarete geçiş anında genelde artık o güvenli ev tanımı yani kadının kendi güvenliğini hayatındaki erkekten daha fazla sağlayabiliyorsa işte o zaman o eşik geçilir kadın tarafından ve boşanma gerçekleşir. İşte o deprem anı o eşikten atlayış anı aslında. Az önce bahsettiğim evet. Psikolojik deprem. Nasıl ki biz depremde en sağlam bulduğumuz şeye tutunursak, bizi hayatta tutacak şey, işte insanlar da, eşler de o eşikten geçerken o şeye tutunmak isterler. Hayatlarında o anda en sağlam şey nedir? Bazı insanların çocukları, bazı insanların işleri, bazı insanın malı, bazı insanın işte ailesi, atıyorum arkadaşları, içki, her şey olabilir. Şimdi burada erkek o ekonomik özgürlüğünü vermek istemiyor ya hani. Çünkü onun erkeklik egosunu besleyen şey o anki ekonomik özgürlüğü ya da ekonomik gücü. Kadın da ona zarar vermek için o ekonomik gücünü elinden almak ister. O yüzden de hep donuna kadar almak ister.
Mal kavgası.
Evet. Yani az önce dediğim hikayelerin hepsi aslında şu artık. Yani ben sana bağırıyorum lanet olsun. Çünkü benim kendime de saygım kalmadı. Sen de bana bunları söyledin. Evet, evlilik bitti ama ben hala esaret içindeyim. O cesarete geçemiyorum. Ve bundan dolayı sen suçlusun deme şekli aslında tarafların.
Evet.
Mesela sen aldatsaydın. Yine dönelim aldatmaya. Peki. Aldatsaydın ne şekilde aldatırdı? Şimdi şöyle Cinsel Sağlık Enstitüsü var. Bu Cinsel Sağlık Enstitüsü Türkiye'de aldatma oranlarına ilişkin bir istatistik yapmış. Mesela ben bu istatistiğin sonuçlarını gördüğümde şaşırdım. Çünkü böyle olmadığını düşünüyordum. Bu istatistiğin sonucunda erkeklerin %58'i, kadınlarınsa %40'ı evlilik içinde aldatıyor. Ve en az bir kere aldattığı söyleniyor.
Evet.
Tarafların. Şimdi buna baktığımızda kadınların %40'ı büyük bir oran çünkü genelde duyulmuyor kadınlar biliyorsun. Erkekler daha kolay patlıyorlar.
Tabii kadınlar daha akıllıdır. Ne yapmak isterlerse yaparlar. Hissettirmezler.
Ben bu istatistiğin neye bağlı olduğunu düşünüyorum, biliyor musun? Şimdi belli psikologlar var. Ben de onların düşüncelerine değer veriyorum. Şimdi onlardan da böyle derledim bu aldatma podcastini hazırlarken konuşabilelim diye. O psikologlara göre aslında bu %40 kadın popülasyonu var ya, bunların birçoğu sadece cinsellik öncesi gönül ilişkisi yaşıyor. Yani cinselliğe taşımıyorlar ilişkilerini. Bir yemek, belki birkaç güzel söz, flörtleşme aşaması.
Evet.
Yani o aşamada kalıyor. O yüzden o kadınlara göre aldatma aldatma değil aslında. Yani burada her eş en az bir kere evlilik içinde aldatıyor kısmı. Kadınların birçoğunun yemek ya da mesajlaşmayla aldattığından ortaya çıkıyor. Evet. Yani kadınların birçoğu eşlerini cinselliğe ulaşmayan ilişkilerinde aldatıyorlar.
Peki aldatmanın tam başlığı cinsellik içeren bir şey midir?
Hayır, değil. Aldatmak sadakat yükümlülüğünün ihlalidir.
Tamam.
Kalbin diyeti dedik sadakat dedi.
Evet.
Bunu düşün, bir diyeti bir yemekle de küçücük bozabilirsin. Masumane bir yemek de buna
evet.
dahil olur. Ama bu diyeti bozman anlamına gelir, değil mi?
Evet.
Evlilikte de o sadakati bir miktarda bozman aldatmadır. Büyük oranda da bozman aldatmadır. Ama erkekleri açıklarken psikologlar aslında erkekleri türlere bölmüş. Bazı erkekler eşlerini neden aldatırmış biliyor musun? Kıyamadıkları için. Hayvani dürtülerini sevdikleri, değer verdikleri ve kıyamadıkları kadında gideremedikleri için
evet.
hiç tanımadıkları ve acımadıkları bir kadını tercih ederlermiş. Aslında burada aldatmanın içeriği kadını aldatmak değil, balans ayarı olması. Evet. Yani burada üçüncü kadın, yani üçüncü kişi diyelim ona, cinsiyet belirtmeyelim. Aslında bir balans ayarı, evlilik için bir balans ayarı amacıyla hayatlarına giriyor. Diğer deyişte az önce demiştik ya, hani bu aldatmanın normalleşmesi aileden gelir diye.
Evet.
Bence bu grup onu temsil ediyor. Çünkü bu grup hem eşleriyle hem dışarıdaki ilişkileriyle var olduklarını düşünüyor. Yani onlar için evlilik şart ama dışarıda bir sevgili de şart. Bu etik olarak, ahlaki olarak tartışılabilir ama bir grupta böyle aldatıyor. Onlar için evli olmaları gayet normal. Bu sevgilileri olmalarında evli olmaları gayet normal ama sevgilileri olmaları da gayet normal.
Evet.
Enteresan. Diğer aldatma türü de yasak işleme, suç işleme. Yani burada aslında şu var. Hani az önce saydığım özellik var ya, karşılarında güçlü bir kadın var, deviremedikleri bir ego var. Ve bununla baş edemiyorlar. Çünkü baş ettiklerinde yenileceklerini biliyorlar. Bazı kadınlar var. Erkek A dese hemen böyle sen onu yaptın, bunu yaptın falan, bir zaman sonra erkek haklı bile olsa özür diler.
Evet.
Bu tip erkekler anlaşılamadıkları için dışarıda onları anlayan ya da kendilerini anlayabilecekleri, kendilerini tanıyabilecekleri kişilere yöneliyorlar. İşte bir aldatma türü de, bir aldatan erkek türü de buymuş. Kadınlar da genelde aşık oldukları, gönül ilişkisine girdikleri ve ileride duyulduğunda göğsünü gere gere de sahip çıkacakları erkeklerle eşlerini aldatıyorlarmış. Ya da dediğim gibi bir flört aşamasında sadece bir yemek. Aslında bu çok masumane ve üzücü bir durum. Çünkü bir kadının evlilik içinde de ihtiyacı da bu aslında.
Evet.
Eşinin yemeğe çıkarması, ona değerli bir söz, güzel bir söz.
İlgi beklentisi.
Evet, kesinlikle. Ve bunu belki de, o da balans ayarı olarak bir kadın içinde sekse ulaşmayan aslında aldatma çeşitleri.
Beni
belki
de beğenen biri var.
Evet, balans ayarı olabilir.
Evet.
Ben de aldatılmış bir kadın olarak aslında bunları anlatıyorum ve gerçekten bunu yaşamak, anlatmak kadar kolay değil haliyle. Bu her aldatılan için geçerli ama bunu anlayıp aslında bundan nasıl bir ders çıkaracağını anlayıp hayata devam etmek de bir çözüm.
Evet.
Bir tercih. Ben onu tercih ettim ve şu an çok keyifliyim. Bir çocuğumuz var ve biz devam edebiliyoruz. Yani aldatılmak eşinizle düşman olacağınız anlamına gelmiyor. Gerçekten bundan bir ders çıkarmanız anlamına geliyor. Eğer çocuk da varsa şunu unutmamaları gerekiyor çiftlerin. Hiçbir zaman annelikten babalıktan boşanamazlar. Sadece karılıktan kocalıktan boşanabilirler ve hayat onlar için devam edebilir. Sadece bu kötü deneyimin onlara ne öğrettiğini özümseyerek hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. O yüzden bunu boşanmaya taşırken bile çok fazla birbirlerini yıpratmadan belki anlaşarak boşanmak iki tarafında sağlığını koruması anlamına geliyor. Ben çiftlere sadece bu konuda bir terapiste danışarak bu kararları vermeleri gerektiğini söyleyebilirim. Onun dışında aslında herkes dediğiniz gibi aldatılıyor. Yani bu istatistikler de bunu veriyor. Hepimiz bir kere aldatılmışız.
Bir de çok özümsemişiz, yani normalleştirmişiz bu aldatma aldatılma mevzusunu.
Bir tercih gibi şu anda.
Çok enteresan.
Sen beni anlamıyorsan tamam, ben dışarı da beni seni anlayan arayayım. Yani artık bu bir yol gibi. Yani herkes bir noktada bunu yaşıyor. Ve bence işte bu sevgi ihtiyacı, anlaşılma ihtiyacı hep bu kapıyı açıyor maalesef.
Belki de işte evlilik denilen müesseseyi doğru anlamamaktan kaynaklanan bir şey bu.
Tabii. Yani kanuna baktığınızda kanun da beklentilerin sarsılması olarak değerlendiriyor boşanmayı. Yani eğer senin evlilik içindeki beklentilerin sarsıldıysa boşanabilirsin. Bu aldatılma da beklentilerini sarsabilir. Kötü sözde, ilgisizlik, sevgisizlik de ama az önce dediğim esaretten cesarete geçiş evreleri herkes tarafından yaşanıyor. Bazen bir gün, bazen yıllarca. Ha, bir de geçemeyenler var. Evet. Geçemeyenler, senin de mutlaka şu an aklına gelen geçemeyen aileler evet. vardır. Hepsi mutsuz bir şekilde, esir bir şekilde ve kendine güvenini ve sevgisini kaybetmiş bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Maalesef bu konu dediğim gibi burada değil ama bir terapiste çözülebilir. En azından kendi sorunları. O yüzden eğer bu podcast'te geçen konulardan birisine şahit olduysanız ya da yaşadıysanız bence bir ilişki terapisine başvurabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu.
Estağfurullah. Bu konu bitmez tabii. Bu konuyla evet. ilgili biz daha çok konuşuruz. Daha çok podcast kaydederiz diye düşünüyorum.
Bence de. Aslında medyadaki böyle aldatma hikayelerini konuşabiliriz seninle.
Onu da açabiliriz. O konularla bana gelebilirsin. Ben onları açarım sana. Söylerim.
Harika. Yani. Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Volkan. Harika bir sohbetti.
Ben de keyif aldım Sedef. Ben de sana teşekkür ederim.
Yeni bir podcast'te görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Podcast dinle.